Merhaba, bugün Çarşamba ve yine Ağır Ekonomi günü. Ağır Ekonomi'de beraberiz. Bugün konuşacağımız mesele aslında bir parça enflasyon ama sırf Türkiye'de enflasyonla ilgili değil, küresel olarak bu yaşadığımız enflasyon ve bu enflasyon ne anlama geliyor? Gerçekten bir epistemolojik kopuş var mı? Ya da başka neler kopuyor Türkiye'de? Biraz bu meseleler üzerinde konuşmaya çalışacağız. Öner'le beraberiz. Yine konuğumuz yok bu sefer. Sen herhangi bir şey söylemek istiyor musun Öner? Yoksa ben direkt Türkiye'de enflasyon, TÜİK'in enflasyonundan başlayalım mı?
Bence oradan başlayalım.
Tamam.
Yani şey olsun, gündeme bir katkımız olsun.
Evet, bakalım kopanlar neymiş? Onu da bir görmekte fayda var. Yani bu epistemolojik kopuş üzerine daha önce aslında konuşmaya değer bir konu değil. Yani çünkü bu ekonomiden sorumlu bakanımızın eğitimi, tecrübesi, bilgi birikimi o lafları etmek için uygun değil. Yani onun o lafların onun kendisinden çıktığını düşünmüyorum. Zaten kim yazdıysa işte biraz yoğun da yazmış ama neyse böyle bir hani etrafı serpiştirilmesi gereken şeyler böyle tek bir cümleyle ifade edilmiş, ana fikri vermiş falan. Gerçekten anlayarak mı o işi, o lafları etti? Ondan da emin değilim. Anlasa, anlayarak etse de, anlamadan etse de bir anlamı var mı? O cümlelerin, o ortamda bir anlamı var mı? Ondan da emin değilim. O yüzden üzerinde çok konuşmaya değmez ama böyle gülüp geçiyoruz. Sayısız güzel espri oldu. Onlarla falan eğlenmiş olduk bir parça. Fakat gerçeklere dönecek olursak TÜİK'in enflasyonu açıklama günüydü. Tabii sırf TÜİK değil, İTO, ondan sonra ENAG falan gibi çeşit çeşit fiyat endeksleri var artık elimizde. Şimdi bu TÜİK'e bakacak olursak enflasyonun Eylül ayındaki enflasyon oranı 3,08 olarak açıklandı. Bir önceki aya göre değişim. Yıla göre, bir önceki yıla göre değişim ise %83,45 oldu. Bu yıl içinde cebimizde %52,4'lük bir enflasyon var. Yani bundan sonra sıfır olsa bile zaten yılı %52,4 ile kapatacağız. Dolayısıyla Ekim, Kasım, Aralık da var. Bunları da eklersek herhalde TÜİK'e göre %70'e yakın bir yıllık enflasyon ya da belki 60'lı yani 70'e yakın bir yıllık enflasyon olabilir diye düşünüyorum fiyatlar seviyesinde. Şimdi fakat burada benim ilgimi çeken bir mesele var. O yüzden biraz hazırlık yaptım birkaç grafiği karşılaştırmak için. Daha önce pek çok kez lafını etmiştik. Meslektaşlarımızdan da yazanlar oldu. Şimdi bu grafik biri göstererek aslında biraz da hızlı davranmak istiyorum. Çünkü senin de söyleyecek epeyce bir şeyin var bu uluslararası enflasyon konusunda. Bu grafikte İTO'nun ve TÜİK'in fiyat endekslerini görüyoruz. Şimdi bu karşılaştırılabilir kılmak için endeksler, bakın art bir şey değil. Endekslerdeki değişim oranı değil. Endekslerin kendisi yani fiyatlar genel seviyesinin gösteren bir rakamdan bahsediyoruz. Bunun değişmesinden bahsetmiyoruz. Bunu niye tercih ettim? Çünkü orandan karşılaştırma yapmak çok şey değil. Pek çok bilgiyi aslında kaçırıyoruz. O yüzden oranı bir kenara koydum. Zaten onları çok konuştuk. Endekslerin üzerinden gidiyorum şimdi. Ne yaptım burada? Karşılaştırılabilir kılmak için 2010'un Ocak ayını 100 kabul ettik. 100 kabul ettim ve ona göre geriye ve ileriye doğru endeks değerlerini yeniden hesapladım. Şimdi burada bir ilk 10 yıl boyunca 2005'in ocağından 2017'ye kadar aşağı yukarı bütün endekslerde büyük bir süreklilik var. Yani rakamlar düşük olduğu için grafikte tabii bu biraz azalmış gibi gözüküyordur ama ayrıntılı baktığınızda da böyle bir dalgalanma var. Biri üstüne çıkıyor, biri altına çıkıyor, düşüyor falan. Yani gayet normal bir uyumluluk hali söz konusu. Fakat 2017'den sonra bir ayrışma başlıyor. Mor renkte gördüğümüz şey yurt dışı üfe. endeksi. Yani yurt dışı üfe, yurt dışına ihraç edilen malların Türkiye'de üretmek için çaba harcayan insanların karşı karşıya kaldığı maliyet fiyat artışları ya da girdi olarak kullandıkları ürünlerdeki fiyat artışları. Neyse bu bir kere bir en yüksek seviyeye ulaşmış ve hep uzun süre yüksek gitmiş. Dolayısıyla bu aslında ihracatın önünde ciddi bir engel oluştuğunu da ya da bir ciddi bir dezavantaj yarattığını diyelim, engel değil de ciddi bir dezavantaj yarattığını da bize gösteriyor. Yeşille gösterilen yurt içi üfe özellikle 2021'in ortalarından ya da sonlarından itibaren son derece dik bir açıyla bir füze gibi yukarı doğru fırlamış. Açıklanması zor iktisadi olarak. Birazdan neden öyle olduğunu da konuşacağız. Açık maviyle gördüğümüz ise İstanbul Ticaret Odası'nın toptan eşya fiyat endeksi. Şimdi bu ikisi uzun yıllar birlikte hareket ederken niye böyle bir ayrışmaya konu oldu? Buradaki ayrışma üstelik yeşil ve mor TÜİK'in hesapladıkları, mavi İTO'nun hesapladığı ve TÜİK'in hesapladıklarında müthiş bir yükseliş var. İTO burada aşağıda kalmış. TÜİK yukarıda, İTO aşağıda. Kırmızıyla gördüğümüz İstanbul ücretler geçinme indeksi yani bir nevi İstanbul'da İTO tarafından hesaplanan TÜFE diyebiliriz. Tabii burada ücretler geçinme indeksi olduğu için gıda, ulaştırma falan gibi şeylerin ağırlıkları TÜİK'in hesapladığı genel enflasyon endeksinden yüksek. Onu şey yapmamız gerekiyor. Zaten hatırlarsan TÜİK bölgesel verileri yayınlarken bizim İstanbul'daki işte ulaştırmayı, ondan sonra ulaştırma fiyat artışını, işte gıdayı falan ayrı ayrı görme imkanımız varken karşılaştırma yapmak çok daha anlamlı oluyordu. Ama şimdi de bu karşılaştırma yapabiliriz. Çünkü görüldüğü gibi 2005'ten itibaren uzun süre bunlar bir arada hareket etmişler. O zaman ne oldu da şimdi bir artış ile karşı karşıya, bir farklılaşma ile karşı karşıya kaldık. Bu önemli bir soru. En alttaki yani en az artan bütün bir dönem boyunca en az artan ise TÜİK'in TÜFE'si, TÜİK'in tüketici fiyat endeksi. Şimdi ikinci grafiğe geçip bunu biraz karşılaştırmalı olarak bir parça inceleyelim ikinci grafikten itibaren. Yani bu burada bir ciddi İktisadi olarak açıklanması zor hatta mümkün olmayan bir takım gelişmeler var. Yani böyle bir çapraz şey var. TÜİK'in tüketici fiyat endeksi İTO'dan yüksek. İTO'nun toptan eşya fiyat endeksi ise TÜİK'ten yüksek. Şimdi burada İstanbul Ticaret Odası'nın ücretler geçinme endeksi ile TÜFE arasındaki artışı biraz daha net görebilmek için diğer toptan eşya fiyat endekslerini attım dışarı. 2017'den itibaren aldım. Gördüğünüz gibi 2017'de artık çok rakamlar yani rakamlar birbirine yakın olduğu için sürekliliği ya da birbiriyle eş güdüm halindeki artışı net olarak görebiliyoruz. Nereye kadar? 2021'in sonuna kadar İTO'nun ücretler geçinme indeksiyle TÜİK'in TÜFE'si arasında fiyatlar genel seviyesi bazında yaklaştığımızda değişim oranları değil de fiyatlar genel seviyesi bazında yaklaştığımızda büyük bir paralellik var. Küçük küçük iniş çıkışlar, bir hafifçe birbirinin üstüne çıkmalar, inmeler falan oluyor. 200-170'lerden başlıyor 2017 Ocak'ta. Endeks 170'ten başlıyor. 2021'in sonuna geldiğimizde 300'ün 350'de civarına falan geliyor. Bu aşağı yukarı 2022'nin Mart'ından Nisan'ına kadar 3 aşağı 5 yukarı beraber devam ediyorlar. Fakat 2022'nin Nisan ayından itibaren büyük bir kopuş başlıyor. Yani TÜİK'i izleyecek olursak fiyatlar genel seviyesi 600 birimde. İTO'yu izleyecek olursak 680-700'e gelmiş durumda. %15'lik bir farktan bahsediyoruz. Ve üçüncü grafiğe bakalım. Üçüncü grafikte bu farkın bir eğilime dönüşüp dönüşmediğini göreceğiz. Hareketli ortalamalar, 12 aylık hareketli ortalamalar şeklinde baktığımızda, yani mevsimsellikten arındırmış oluyoruz, o, bu falan her şeyi arındırmış oluyoruz ama bu ayrışmayı net olarak görmemiz mümkün ve bunun bir trend olduğunu da gözlemlememiz mümkün. Dolayısıyla buradan bakacak olursak, ya İTO'nun ölçümünde veya TÜİK'in ölçümünde bir problem var. İşte TÜİK diyor ki, ama onların kapsamıyla bizim kapsamımız farklı. Doğru, onların kapsamıyla sizin kapsamınız farklı. Ama bu kapsamları karşılaştırabileceğimiz ayrıntıyı veriyordunuz, vermemeye başladınız. Vermeme gerekçesi olarak da ne yapalım, Eurostat bizden bunu istemiyor diye, yani akıl dışı bir gerekçenin arkasına sığındınız. Bütün bunlar TÜFE'de, TÜİK'in TÜFE'sinde bir ölçüm probleminin yaratıldığını, bunun suni olarak yaratıldığını düşündürecek bir takım göstergeler de var. Çünkü bu süre içerisinde sepetler değişmedi. Bu süre içerisinde ne bileyim, ölçüm yöntemleri değişmedi. Eğer ölçüm yöntemleri değişmediyse, sepetler değişmediyse neden bu ayrım ortaya çıktı? İşte gıda fiyatları şöyle yükseldi, ulaştırma böyle yükseldi de ondan denebilecek kadar küçük bir artış değil bu. Onunla da açıklayamayız. Dolayısıyla TÜİK'in burada iktisadi olarak ya da ölçüm istatistik olarak bu ayrımın, bu farkın nereden çıktığını açıklamak gibi bir zorunluluğu var. Eğer burada bir müdahale söz konusuysa, iradi bir müdahaleyle bu fark yaratıldıysa da bunun sorumluluğunun büyük olduğunu, çünkü bu TÜFE'nin daha önce de altını çizmiştik, pek çok iktisadi kararda ve halkı da ilgilendiren iktisadi kararlarda çıpa rolü uyguladığını, rolü oynadığını, bu çıpayı yerinden oynatıp çarpıtan ve bu çarpıtmanın altına imza atan herkesin hukuki olarak pek çok sorumluluğun altına girdiğini ve bunun da bir karşılığının olacağını bir kez daha söyleyelim ve öbür tarafa geçelim. Çünkü bu puzzle'ı aşağı yukarı herkes konuşuyordu. Çok kişi yazmıştı. Fakat benim bir süredir ilgimi çeken bu toptan eşya fiyat endeksleri. Şimdi bir sonraki grafiği koyacak olursak, bu toptan eşya fiyat endekslerini bir arada görüyoruz. Hem kırmızı ve mavi TÜFE'ninkiler, TÜİK'inkiler, yeşil ise İstanbul'dakiler. Dolayısıyla bu ayrışmanın da aslında bir süredir tohumları var. 2017'ye gidecek olursak, 2017'de yurt dışı üfe ile TÜFE hemen hemen aynı noktadan başlıyor. Mavi ile gösterilen yurt içi üfe daha aşağıda. Sonra yurt içi üfe şey yapıyor, yakalıyor ve birdenbire büyük bir kopuş gerçekleşiyor. Bunu açıklamak gerçekten çok zor. Yani benim aklıma hiçbir şey gelmiyor. Bir tek şey var. TÜİK burada metodolojiyi çok fena karıştırmış olması lazım. Yani bundan hani şey diyemeyiz, işte çarpıtıyor marputuyor bilmem ne falan gibi bir şey söyleyemeyiz herhalde. Çünkü TÜİK'in rakamları İTO'nun rakamından yüksek. Yani kopuş bu sefer ters yönde gerçekleşmiş durumda. Ve 200 birimlik bir maliyet, fiyatlar genel seviyesi 200 bin, 200 iken 2017'nin ocağında, gele gele 2022'nin Eylül'ünde İTO'ya göre 4 katlık bir artış var. Yani İstanbul Toptan Eşya Fiyat Endeksine göre üreticiler 2017'den 2022'nin Eylül'üne kadar geçen süre içerisinde kullandıkları, imalat için kullandıkları girdilerde gördükleri fiyatlarda 4 katlık bir artış var. TÜİK'e göre ise bu artış 6 kat neredeyse. 200'den 1100'lere falan çıkmış durumda. Yani bunu açıklamak, bilmiyorum senin bir açıklaman var mı? Son derece zor. Bir sonraki şeye geçelim. Bir grafiğe geçelim. Bu sefer de İstanbul'da TÜFE TEFE arasındaki farkı göreceğiz. Yani ücretler geçinme indeksiyle İstanbul Toptan Eşya Fiyat Endeksi arasında büyük bir paralellik var. Hafif bir açılma söz konusu. Ama burada işte iktisadi olarak mantıklı bir şekilde tüketici fiyat endeksleri üretici fiyat endeksinin üzerinde. Bir sonrakine bakacak olursak TÜİK'in fiyat endekslerinde ise TÜFE ile TEFE arasında yine iktisadi olarak anlaşılması, anlatılması mümkün olmayacak bir durum var. Onun da altını çiziyorduk bir süredir. 2020'nin ortalarından itibaren diyelim, maliyet fiyatları yani üreticilerin kullandığı ürünlerdeki fiyat artışlarıyla tüketici fiyatları arasında büyük bir açılma var. Dolayısıyla bu hakikaten TÜİK tarafında metodolojik çok ağır bir metodolojik problem olduğunu ve bu rakamların kesinlikle güvenilir rakamlar olmaktan çıktığını bir an önce bu metodolojik problemin açığa çıkartılması için ya da anlaşılabilmesi için ve tedbir alınabilmesi için bu konuda çalışan uzmanların devreye sokularak bir incelemenin, gözden geçirmenin yapılması şart. Bana kalırsa böyle bir şey yapılması gerekiyor. Artık bu rakamlara hiçbir şekilde güvenmenin imkanı yok. Ne tüketici fiyat endeksine ne üretici fiyat endekslerine güvenmenin imkanı yok. Açık, yani iktisadi olarak açıklanabilecek bir şey değil bu çünkü bu gösterdiklerim.
Senin gösterdiğin bu grafikleri zaten tek bir şekilde yorumlanabilir. Yani iktisadi açıklamaların hepsi tüketilmiş durumda. Bunlarla ilgili olarak ortaya konulabilecek. Senin de söylediğin gibi bu metodolojik bir problem var. Yani bunu aslında TÜİK siyasi otoritenin baskısıyla rakamları manipüle ediyor bahanesinin arkasına sığınmak da sorunun çözümü açısından doğru bir yaklaşım değil. Burada TÜİK'in teknolojisinin demode olduğunun bir göstergesi. Çünkü biz İTO enflasyonunu bir öncül gösterge olarak kullanıyorduk ve yıllarca da böyle kullandık. Hani özellikle de kapsamı farklı olabilir. Bunda bir problem yok. Kapsamı fark yani TÜİKçilerin bunu ortaya atması bence yerinde bir bahane değil, bahane kullanılmış değil. Zaten İTO daha düşük bütçeli ve kapsamı nispeten daha dar bir şekilde bir anket dizayn ediyor İstanbul üzerinden. Toplaması daha hızlı, daha kolay olabileceğini düşündükleri İstanbul piyasasından rakamları topluyor ve bu rakamlardan yola çıkarak bir enflasyon hesabı yapıyor. Öncül olabileceğini düşündüğü bir hesaplama yapıyor. Yıllardır yani ben öğrencilik yıllarımızdan beri öncül olarak düşünülürdü ve birbirinin yerine de kullanılırdı. Rahat ekonometrik çalışmalarda da hatta kullanırdık. Yani çok birbirinden farklılık göstermediği için. Hatta ekonometrik çalışmalarda bir başka şey daha vardı kullandığımız. ÜFE ile TEFE'yi de birbirinin yerine kullanabiliyorduk biz. Ancak senin gösterdiğin rakamlarda özellikle son yıllarda bu rakamlar sistematik bir farklılaşma gösteriyor. Dolayısıyla bir ekonometrik çalışma yapmak gerektiğinde bunları dikkat etmekte, bu farklılara dikkat etmekte büyük önem arz edecek. Bunun bir başka yansıması olacak hocam. O da milli gelirin hesaplanmasında biliyorsun. Milli gelirde fiyatlar önemli. Özel zincirleme endeks yani artık reel eski usulde hesaplanmış bir reel şeyimiz yok bizim. Reelleştirme işimiz, deflatörlerimiz falan onlar yok. Var da yok. Ama neyimiz var? Bir takım fiyatlar var. Aslında bu yöntem nispeten daha iyi. Zincirlenmiş fiyatlarımız var. Ancak burada da hangi fiyatın alınacağı ile ilgili çok ciddi endişeler ortaya çıkabilir, değil mi? Hatta neler ortaya çıkabilir? Bu talep bileşenlerinin, milli gelirin talep bileşenlerinin eskiden olsaydı fiyatlar arasında birlikte hareketlilik söz konusu olduğu için hani hangisini kullandığın çok fazla önemli değil. Ama şimdi ayrışma ortaya çıktığı zaman da talep bileşenlerini hangi fiyata göre şey yapacaksın, zincirleyeceksin. Öyle değil mi? Bu milli
Vallahi
gelirde önem arz edecek bir konu.
önem arz ediyor. Önem arz ediyor. Bu bence zaten bizim döne üzerinde konuştuğumuz bir tür işte içinde yaşadığımız dünyaya uyumlaştırmaya çalıştığımız, anlamlandırmaya, daha doğrusu içinde yaşadığımız dünya içerisinde anlamlandırmaya çalıştığımız gayri safi yurt dışı hasıla rakamları, büyüme rakamları falan da bu fiyat endekslerinden sonra bence hiçbir anlam ifade etmiyor. Hiçbir şey ifade etmiyor.
Katılıyorum buna. Yani milli geliri de ölçemiyoruz. Yani fiyatları ölçemeyince milli gelir. Ama kamuoyu genellikle bu bizimle aynı fikri paylaşıyordu benim gördüğüm kadarıyla. Ama onların dayanağı TÜİK doğru rakam ilan etmiyor. Oysa bizim söylediğimizi altını tekrar çizmek gerekiyor. Doğru rakam ilan etmekten daha da vahim bir durum var gibi görünüyor. Metodolojik bir problem var. Daha
Evet.
doğrusu TÜİK
Ölçemiyor.
ölçemiyor. Baştan aşağı o metodolojinin tekrar ele alınması, bu farklara neden olan hususların giderilmesi, aksi takdirde sadece enflasyon rakamları değil buradaki konu edilen, ekonominin asli performansını, büyüme performansını gösteren milli gelir rakamlarını da biz doğru bir şekilde ölçemeyeceğiz gibi
Öyle
geliyor
gözüküyor.
bana. Ama bu şu realiteyi de değiştirmiyor. Yani Türkiye bu en son açıklanan rakamlarda aylık enflasyon olarak geçen ayki iyimserliği, geçen ay bir küsürdü, 1,50 civarında bir enflasyon, aylık enflasyon ilan edilmişti ve çıktığı zaman da sürpriz olmuştu ve tartışmalar tekrar gündeme gelmişti. Bu kez bunların tam tersi oldu ve bir şey daha oldu. Aşağı doğru bir eğilim gösterirken İTO'nun aylık enflasyonu ENAG'ı da geçti.
Evet.
Çok aykırı bir durum oluşturdu İTO. Ben şu anda tabii bir sonuca ermek istemiyorum bu rakamlarla. Önümüzdeki ayki rakamları da görmek istiyorum. Bakalım bu bir patern mi olacak, bir trend mi olacak, yoksa sadece bu aya özgü bir özel bir durum mudur? Onu görmek lazım. Bir konuya daha izin verir misin? Yani konu aslında ekonomi o kadar şey ki. Çok fazla konumuz var ki bu hafta da dünyada ve Türkiye'de çok enteresan şeyler oluyor. Mesela bugün de enteresan şeyler oldu. Onları da inşallah önümüzdeki hafta konuşuruz. Bu enflasyonun madde bazında indiğinde en azından bültende dikkatlerden kaçmaması gereken bir unsur var. Orada konut yani barınma ihtiyacını temsil eden konutun bir aylık enflasyon oranı %10, 9,999. Yani %10'luk bir artış var. Yani rekor bu ayda. Arkasından eğitim geliyor. Eğitimi anlıyoruz. Çünkü okulların açıldığı aydır. Ve dolayısıyla talep yönlü baskının ortaya çıktığı bir aydır. Ama bu konut meselesine dikkat çekmek istiyoruz. Birkaç kere burada biz konuştuk konut meselesini. Yani Türkiye'deki vurgu yapmak istiyorum da hani bir sonraki konuya bağlamak için. Türkiye'deki meseleyi, Türkiye'deki enflasyon meselesini sadece para politikasıyla giderilebileceğini düşünmek çok doğru değil sanırım. Yani elbette kısa dönemde mali istikrarı sağlamak, enflasyonu kontrol edebilmek, enflasyonun neden olan beklentileri kontrol edebilmek için faizin ve para politikasının önemi son derecede büyük. Bunu inkar etmiyoruz. Ancak siz bu Türkiye'de enflasyona neden olan yapısal etkileri ortadan kaldırmadığınız sürece para politikasında en ufak bir gevşeme otomatik olarak o işte aksaklıkların bulunduğu yapısal şeylerden, formlardan tekrar kusmaya başlıyor. Yine enflasyon üretmeye başlıyor. Yani konut barınma sorunu çözemeyen bir ülke iseniz siz, tamam belki enflasyonla doğru faiz politikasıyla konut fiyatlarını, kiraları bir şekilde kontrol edebiliyorsunuz. Ama neticede barınma sorununu ve kiracı sorununu ve bu ihtiyacın giderilme şeklini ortadan kaldıramıyorsunuz. Ya da kentleşmeyi çözemediğiniz zaman, kentleşmeyi getolaşma olarak organize ettiğiniz zaman, ne bileyim işte bu büyük şehirlerdeki büyük şehirleri bir işletme olarak düşünürsen, bu işletmenin parçalarını barınma ihtiyacını şehir dışlarına bu insanları sürerek karşılamaya çalışırsan, o insanların hayatlarının maliyetini arttırırsın. Çünkü istihdam için şehrin çeperlerinden merkezlerine gelmeleri gerekiyor bu insanlar. Nasıl gelecekler? Ulaştırma hizmetiyle. Yani insanlar yani yıllardan sonra bir şey oldu, kafalarına taş düştü ve o İstanbul'un taşı toprağı altın olmadığını mı anladılar? O yüzden mi İstanbul'dan kaçıyorlar? Alakası yok. Çünkü eskiden İstanbul denilen şey bütün farklılıklarına rağmen insanların bir arada yaşadığı, dolayısıyla belki de iş yerlerine, değil mi, yürüyerek gittikleri bir ülkeydi, bir şehirdi, büyük şehirler. Ama şimdi aynı insan bu kentsel dönüşümün acımasızlığı içerisinde bulundukları ve yıllarca nesiller boyu belki de bulundukları şehir içerisindeki merkezlerden şehir dışlarına sürülüyorlar ve bu sebeple de işleriyle evleri arasında bir ulaştırma maliyetine maruz kalıyorlar. İşte bu yapısal bir problem ve enflasyonla kentleşme kültürü arasında, şehir plancılığı arasındaki birebir ilişkiyi ortaya koyan bir mesele. Siz her şeyi müteahhite bırakırsanız, müteahhitin kafasının nasıl çalışacağı bellidir. Ama kentleşme ve kentlilik, şehir plancıları, sosyologların bir arada, hatta iktisatçıların bir arada çalışıp birçok şeye çözüm bulacakları, insanları, grupları, farklı sosyoekonomik grupları ona göre şehirler içerisinde yerleştirileceği bir sistematiği
gerekiyor.
ortaya koymamız gerekiyor. Şimdi böyle bir sistem kuramadığınız zaman maalesef enflasyonu sadece gelir geçer bir takım tedbirlerle çözmeye çalışırsınız ve para politikasını kastını aşan fonksiyonlar yüklersiniz. Bunlar doğru şeyler değil. Dolayısıyla enflasyonla mücadele elbette market önüne sopalı adamları dizmekle olmuyor. Ya da fiyat komitelerini açmakla olmuyor. Gerçi Anayasa Mahkemesi onu lağvetti ama sadece enflasyon meselesini bizim para politikasıyla çözebileceğimizi de düşünmek çok mümkün değil gibi geliyor bana. Peki bunu neden söyledim? Şunun için söyledim. Şimdi enflasyonun yapısal şeyleri var, etkileri var. Biliyorsun Fed çok uzun zamandan beri yaptığı uyarıları uygulamaya geçirdi bu son günlerde ve Fed faizleri artmaya başladı. Diğer merkez bankaları da keza aynı şekilde arttırdı ve dünyada bir resesyon korkusu peydah oldu. Ve bu birçok ülkeyi de rahatsız etti. Bunun istisnası benim bildiğim kadarıyla bir Türkiye. Yani herkes faiz arttırırken Türkiye'nin azalttığını biz görüyoruz maalesef. Şimdi bu hafta sanırım basına da yansıdı. Türkiye'deki bir iki basına yansıdı ama farklı içeriklerle yansıdı. Yani olayı herkes kendine göre yontmuş. Birleşmiş Milletler'in Fed'i ve diğer gelişmiş piyasa ekonomilerindeki merkez bankalarına uyarıları vardı. Diyordu Birleşmiş Milletler, bu aşırı faiz artışlarına giderseniz işte başka sorunlara neden olursunuz. Özellikle kastettikleri kalkınmakta olan ülkelerde. Çünkü bu ülkelerin son zamanlarda özellikle 2000'li yıllarda, 90'ların sonu ve 2000'li yıllarda eski imajlarından eser kalmadı. Yani açlık çeken, işte yoksulluk çeken, susuzluk çeken, savaşların içerisinde olan, yani böyle bir ülke imajı çizmemeye başladılar. Dünyadaki likidite bolluğundan ve genişleyici politikalardan ve uluslararası sistemin aşırı finansallaşmasından bu kesimler ciddi kazanımlar elde ettiler. Ve bunun neticesinde de sınırlı ölçüde de olsa bir refah kazandılar. Şimdi Birleşmiş Milletler diyor ki yani bunun tersine döndürerek bu ülkelerin mevcut problemlerini artmasına neden olacaksınız. Aslında eğer bu ülkeler kendi kendilerine değer yaratabilecek, yani kullandıkları fonları, kullandıkları likiditeyi aynı Türkiye'nin yaptığı gibi kendi kendini döndürebilecek, kendi ekonomik çarkları içerisinde döviz üretebilecek bir şekilde kullanmış olsalar da Birleşmiş Milletler'in böyle bir ihtiyacı olmazdı. Böyle bir uyarı yapma ihtiyacı olmazdı. Aslında Birleşmiş Milletler'in uyarısı sadece düşük gelirli ülkeler değil, bizim için de geçerli. Amerika Birleşik Devletleri'nin de içinde geçerli. Genel olarak benim gördüğüm, Sayın Hocam, bilmiyorum katılır mısın? 1980'lerden bu yana dünya ekonomisinin geçirdiği bir evrim var. Birazcık bu evrim kendiliğinden olmuyor da müdahalelerle ve sistemin zaaflarını ortadan kaldırmaya yönelik yamalar şeklinde gerçekleşiyor. Bunlardan bir tanesi 1980'de işte tırnak içerisinde neoliberal politikaları bütün dünyada geçerlilik kazanması ve ülkelerin uluslararası düzeydeki rekabetçilik, yani rekabetçilik demeyelim de döviz kazanabilme, mevcut sermaye stoklarının döviz kazanabilme becerilerini esas alarak bir şekilde yeniden reorganizasyonuna geçildi. Ve kaynak kullanım maliyetleri çok arttı ve esas olarak ekonomide öncelik ülkelerin döviz üretebilme, döviz kazanabilme kabiliyetlerine geliştirilmeye verildi. Bu yapılırken de tabii ki bizim gibi ve bizden daha düşük gelirli ülkelerde en önemli iktisadi faktör, yani rekabetçilik için kullanılabilecek emek, yani emek gelirlerini bastırıyor. Sermayeyi bastırmanız mümkün değil. Çünkü neden mümkün değil? Bu dönem ve önceki dönemin temel kalkınmadaki temel anlayışı sermaye birikimi. Dolayısıyla sermaye birikimi ve sermaye olmadan kalkınma olmaz. Sermayeyi biriktiren kişilerin de gözlü bebeğimiz gibi bakılması gerekir. Hani ben biraz vulgarize ederek bu şekilde ifade etmiş olayım. Yani emek ise işte bol, yani etrafta. Dolayısıyla onlarla çok fazla iştigal etmek, onlarla ilişki içerisinde olmak, gerektiği ölçülerde olmak arzulanıyor. Ama asıl ister sağda olsun ister solda olsun bu iktidarlar genellikle sermayenin yanında oluyor. İşte emeği de sermaye ile emek arasındaki mücadelenin şiddetini kontrol edebilmek açısından da idare ediyorlar, kullanıyorlar veya bunun için çeşitli mekanizmalar geliştiriyorlar. Ancak buradaki asıl temel husus ücretlerin baskı altına alınması. Sadece Türkiye'de değil, yani gelişmiş piyasa ekonomilerinde de bu böyle. Bizde tabii çok daha görünür oldu, hızlı bu baskılar ortaya çıktı ve çok ciddi bir mali istikrarsızlıklar içerisinde bunlar yapıldığı için. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nde mesela bunlar çok da zamana yayılan bir şekilde, neredeyse gözlerden kaçan bir şekilde ilmik ilmik işleyerek gerçekleştirdi. İşte sonunda da Piketty'nin kitabına konu oldu veya Stiglitz'in yazdığı kitaplara konu oldu. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ücretlerin düşüşü. Bu aslında 1980'lerin mantığıdır. Ekonomi anlayışıdır. Ücretleri baskı altına alıp ekonomilerin rekabet gücünü arttırabilmek bir şekilde. Ama bunu yaptığınız zaman tabii ki insanları da aynı şekilde baskı altına alamıyorsunuz. Hani onlardan da bir satın alma güçleri azaldıktan sonra bir refah açısından taviz vermelerini de isteyemiyorsunuz. Aynı dönemde bütün dünyada bir de finansallaşma meselesi devreye girdi. Finansal liberalleşme, Türkiye örneğinden de bunları biz biliyoruz. Ve bu finansallaşma aslına bakarsan azalan satın alma güçlerini, gelirleri düşürerek azalan satın alma güçlerini bireylerin borçlanmasına imkan sağlayacak bir sistem yaratıp ortadan kaldırıyorlar. Yani insanlar gerçekten emeğinin gerçekten hakkını alacağı bir işte çalışmak ya da ücretle çalışmak yerine hakkını tırnak içerisinde altında daha düşük bir ücretle çalıştırıyorsunuz. Niçin? İşte daha rekabetçi olacak sermaye diye. Ve aradaki farkın yarattığı ücretlerdeki bu baskının ya da düşmenin yarattığı refah kaybını da vatandaşa borçlanma imkanı sunarak telafi edeceksiniz. Ama bir tanesinde eğer adama ücret verseydiniz yükümlülüğü artmayacak, borcu artmayacak, adamın hayatı öyle devam edecekti mutlu mesut bir şekilde. Ama siz insanları bir borç yükünün altına sokarak o finansal sistemi aslında yine bu ücretli grupların ya da çalışan emekçi grupların bir şekilde itirazlarını şey yapmış oluyorsunuz, idare etmiş oluyorsunuz. Bu aynı şekilde konutta da böyle. Konutta da Türkiye'de değil mi? İnsanları borçlandırarak konut. Neden? Çünkü mülk sahibi yapmaya çalışıyorsunuz insanları. Başka alternatifiniz yok çünkü. Başka çözüm yok insanlara sunduğunuz. Dolayısıyla bu 90'lı ve 2000'li yıllarda hocam çok fazla arttı. Finansallaşmanın etkisiyle hane halklarının borçluluğu çok fazla arttı. Şirketlerin borçluluğu çok arttı ve en son geldiğimiz noktada özellikle 2008-2009 subprime mortgage krizinden sonra ülkelerin borçlulukları çok arttı. Şimdi faizlerin yükselmesi bu borç stokları altında ezilen iktisadi birimleri gerilim hattına sokuyor ve bu da özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki devletlerin iflasına neden olabilir. Ve yine 1970'lerde görmeye alışık olduğumuz bir takım yoksulluk göstergelerine maruz kalma ihtimalini doğuruyor. Birleşmiş Milletler'in itirazı bu. Bunun olmaması için yapılması gereken insanların refahının finansmanını borçlanarak değil, insanların emeklerinin karşılığını vererek şey yapabilmek, temin edebilmelerini, refahının karşılığını sağlayabilmekten geçiyor diye düşünüyorum. Asıl kırılma eğer böyleyse
Şimdi doğru, haklısın, tamamen katılıyorum ama durum biraz daha vahim aslında. Şimdi çünkü bu borçlandırma ve borçlanarak işte sahip olduğu refah seviyesini sürdürme kapasitesini ancak borçlanarak yaratma bir geleceğe dair gelecekteki dönemlere ilişkin çok önemli bir kırılganlık yaratıyor. Mukavemetini son derece düşürüyor hane halklarının. Böyle bir problemimiz var ve ülkelerin. İkincisi, bu sahte bir dünya, ya bir tür saadet zinciri aslında.
Aynen.
Yani gelir seviyesiyle uyumlu olmayan bir refahı sürdürmeye çalışıyor insanlar. Borçlanarak bunu yapmaya çalışıyorlar ama borçlanma kapasitesi sınırına gelindiğinde bunun sürdürülmesi mümkün olmayacağı için. Peki o zaman gelirlerdeki dağılım nasıl diye, yani anlıyoruz ki bir refah seviyesi var. Bu refah seviyesi de büyük sıçramalar göstermedi, yani mutedil artışlar oldu ortalama, küresel ortalamaya bakacak olursak. Ama geniş kitlelerin o refah seviyesini korumaları, gelirler bazında borçlanma kapasitesinin olmadığını düşünelim bir an için. Gelirler bazında gerçekleştirmeleri mümkün değil. Ne
Evet.
oldu? Nereye gitti bu gelirler? İşte o bugün karşı karşıya kaldığımız Türkiye'de ve dünyada olağanüstü büyük gelir ve servet eşitsizliklerinin kaynağı da bu. Yani gelirleri emdiler. Gelirler emilirken insanların bu refah seviyelerini koruyabilmeleri için borçlanma kanallarını açtılar. Bu da geleceğe dair çok ciddi bir kırılganlık yarattı. Şimdi o kırılganlıklar artık gerçekleşmeye başladığı için, yani o risk diye adlandırdığımız mesele gerçek hale dönüşmeye başladığı için Birleşmiş Milletler bu açıklamayı yapmak zorunda kaldı. Birleşmiş Milletler'in
Aynen.
yoksa bir iktisat politikası çerçevesinde şunu şöyle yapmayın, böyle yapın dediğini ben ilk defa duyuyorum kurum olarak. Yani bunun öncesinde böyle bir şey yok. Demek ki orada da çok ciddi bir şey var. Şimdi biz burada rakamları konuşuyoruz. Bu rakamların arkasında insanların neler yaşadığını ise başka kaynaklardan izlememiz lazım. Bugün sabah daha Açık Gazete'de Ömer Madra, BBC'nin çok deneyimli bir muhabirinin Somali'de yaptığı bir programa atıf yaptı. Ben sadece bir tek cümle, isteyenler dinleyebilirler orada podcast'ten, ama sadece bir tek cümle söyleyeceğim. Aşırı kuraklıktan dolayı uzun günler boyu yürümek zorunda kalıyor insanlar ve bir anne bu yolculukta açlıktan 10 gün yanında taşıyor. O 10. gün bırakmak zorunda kalıyor çocuğun cesedini. Ve sırtlanların sesini duyuyorduk arkamızdan diyor. Röportajda. Şimdi bu durum varken yani söylenecek laf yok artık. Bu gerçekten demeç vermenin, şunun bunun ötesine geçilmesi gereken bir şey. O yüzden Birleşmiş Milletler'in bu çağrısını çok yerinde buluyorum. Bu riskin gerçekleşmesinin önemli faktörlerinden bir tanesi iklim yıkımıdır. Birleşmiş Milletler'den, yani Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin daha önce burada yeterince ayrıntısını konuşamadık ama özellikle sunuş sırasında gözyaşlarını tutamadığını söylemiştim. Çok dehşetli bir rapordu, IPCC raporu. Buna önem verilmesi gerektiğini vurgularken yaptığı konuşma çok önemliydi. Papa'nın defalarca bu servet eşitsizliği, iklim yıkımı, neofaşizm konusunda, ırkçılık konusunda, göçmenler konusunda yaptığı konuşmalar ve müdahaleler, yerine giderek yaptığı müdahaleler son derece önemlidir. Ve yine çeşitli uluslararası kurumların yaptıkları ölçümler ve gerçekleştirdikleri müdahaleler son derece önemlidir. Çünkü bu artık dayanılmaz bir noktaya gelmiştir. bunun sonucunda karşılaşacağımız şey büyük bir iklim göçüdür. Büyük bir teknoloji dolayısıyla gelişmiş ülkelerde canlı yemeğin üretim sürecinin dışına itilmesi dolayısıyla ortaya çıkacak bir toplumsal karmaşadır. Gelişmiş ülkeler bu karmaşadan kendilerini azade tutamayacaklar. Ama her yerde ve her coğrafyada ve her zaman süreci içerisinde toplumsal bağların yok olmaya başladığı, Durkheim'ın deyimiyle anomi halinin ortaya çıktığı bir döneme girdik. Bak, gireceğiz demiyorum, girdik. Dolayısıyla burada bir an önce, ama bir an önce yapılması gereken şey, bu sermayenin en gerici, en saldırgan, en asalak kesiminin, kastettiğim gözetim kapitalistleri falan ve fosil yakıt çıkarıcıları ve onları kullananlar, bunların derhal gerekirse zor kullanarak, yani iktisadi zor kullanarak yönetim altına alınması ve bu iklim yıkımının önüne geçecek adımların atılması gerekiyor. Yoksa zaten yok oluşa gidiyoruz. Yani bundan sonra yapacak bir şey yok. O yüzden Birleşmiş Milletler'in bu çağrısı çok önemlidir. Neoliberalizmin yarattığı yıkımın, senin altını çizdiğin şeyde bir şeyin bir çerçevede bir şey daha eklemek istiyorum. İnsanlar borçlandırılırken temel kamu hizmetleri de özelleştirildi. Yani artık eğitim, sağlık, su ve elektriğe de ulaşamaz duruma geldiler. Dolayısıyla bu temel kamu hizmetlerinin özelleştirmesinin sonucunda artık o kırılganlık hayatta kalma eşiğinin etrafında gerçekleşen bir kırılganlık haline dönüştü. Bu da çok sert bir toplumsal tepkinin zeminini oluşturabilecek. İşte bunu da görüyoruz. Çeşitli şiddet olayları ve göçlerle birlikte ve bu göçlerin de tetiklediği ırkçılığın zemin bulduğu bir şey yapıyoruz. Çünkü bu ırkçılığın ve faşizmin zemin bulduğu ya da toplumsal zeminin oluştuğu yerlerden bir tanesi esasında bu sistem tarafından dışlanmanın eşiğinde bulunan insanlar. Yani onları siyaseten manipüle etmek çok basit olduğu için faşizmin de çok iyi başardığı bir mesele olduğu için bunu yapıyor. Bu neofaşizm diyoruz ama yöntem olarak baktığımız zaman da daha önce konuşmuştuk. Büyük bir süreklilikleri var. Coğrafi olarak süreklilikleri var. Zaman içerisinde de süreklilikleri var. Bu zaman içerisindeki süreklilik Mussolini'ye ve Hitler'e kadar da gidiyor. Onların uyguladığı propaganda makinalarını tamamen benzer bir şekilde dünyanın her yerinde Türkiye dahil uygulanıyor, uygulandığını görüyoruz. Diyeyim.
Evet, Sayın Hocam, bu haftalık istersen burada
Burada
keselim,
bırakalım. Evet. Bu konuyu ama
bırakalım.
daha çok konuşmamız gerekecek. Daha çok konuşacağız bu Birleşmiş Milletler'in açıklamasından yola çıkarak. Senin de çizdiğin çerçeve gerçekten çok önemliydi ve bunu konuşmaya devam edeceğiz.
Ben şeyi söylemeye çalışıyorum. Yani bu finansal liberalleşmeyi sadece bir sistem dizaynı olarak düşünmemek lazım aslında. Yani bir gelişmenin gelişme pratiği olarak genellikle alınıyor aslında. Ama sadece o değil. Böyle bir finansal şeyle hanelerin finansmana erişimi ve hanelerin borçluluklarını arttırmanın da arttırabilmenin de bir mekanizması yaratılıyor. Yani
Yani
bunu da görmek gerekiyor.
bir tür köleleştirme aslında bir süre sonra.
Aslında oraya kadar gider bu. Benim gördüğüm o. O yüzden de hani konut edinme yerine barınma ihtiyacı sadece bireylerin konut sahibi yapılmasıyla çözülecek bir şey değil. Gerçekten öyle mi çözülmeli? Yani bu konunun da üzerinde durmamız lazım. Neden insanlar hayatlarının sonuna kadar şey ödesinler? Bir borç.
Gelirlerin bir kısmını buna ayırmak zorunda kalsınlar tabii.
Değil mi? Refahından fedakarlık ederek. Yani bana bunlar ters geliyor ve kamuoyu bunu bir içsel güdüyle yaptığı için de anormal görmüyor. Ben yani bu program vasıtasıyla veya başka yaptığım konuşmalar vasıtasıyla aslında normal olmayanın bu davranış, alıştığımız davranışın normal olmadığını kamuoyuna anlatmaya çalışıyorum. Normal olanı insanların borç altına girmeden endişesiz bir şekilde barınma ihtiyacını karşılayabilmeleri. Biz barınma ihtiyacı dediğimizde ev satın almayı anlıyoruz.
Evet. Çok yanlış. Yani o tabii norm haline dönüşmüş. Bir de tabii bu siyaseten de çok kullanılabilecek bir şey. Yani insanların mülk edinme duygularını gıdıklayarak oy sahibi olma peşinde koşan bir parti olduğu sürece bundan kurtuluşumuz yok herhalde.
Öyle, maalesef öyle. Neyse, söyleyeceklerim benim bu kadar.
Evet, benim de bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle.
Görüşürüz.